Item 34, Babanın Dönüşü, Mark Weingartner, sayfa 298. Fredo kafasını kaldırdı ve gözlüklerini çıkarttı. Lanet olsun, tamam mı? Sana cevap vermek zorunda değilim, Tommy. Kendini ne tür bir Hollywood belasına bulaştırdın, Fredo? Biraz önce sana ne dedim? Sana açıklama yapmak zorunda değilim, anladın mı? Neden Fontaine'in tüm arkadaşları onun yattığı kadınlarla yatmaya bu kadar meraklı? Sen ne demeye çalışıyorsun? Hagen sözlerini tekrarladı. Bu adilik, Tommy. Gerçekten de öyleydi. Hagen, unut bunu, dedi. Fredo Hagen'ın önünü kapatıp onu dar sokaktaki duvara dayayarak, hayır, ben seni tanıyorum, dedi. Sen hiçbir boku unutmazsın. Ta ki bir çözüm bulduğunu düşünene kadar her şey kafanda döner durur. Hatta düşündüğün şeyin hiçbir çözümü olmasa bile, ya da bulduğun çözüm o kadar basittir ki buna dayanamaz, her şeyi en baştan tekrar. Bu noktada Hagen'ın göğüs kafesine vurdu ve tekrar, yine ve tekrar ve yine ve tekrar düşünürsün. Hagen sırtını isli tuğla bir duvara dayamıştı. Fredo bir süre saldırgan küçük bir çocuk gibi davranmıştı. Sonra birdenbire bu yönü kayboluvermişti. Ta ki San Francisco'daki o ibneyi gebertene kadar. Hagen, gitmem lazım, dedi, tamam mı? Gitmem gerekiyor. İnanılmaz derecede zeki birisi olduğunu mu düşünüyorsun? Hagen'ı göğüs hizasından hafifçe iteledi. Bu doğru, öyle değil mi? Yapma Fredo, sakin ol ha. Bana cevap ver. Üzerinde silah var mı Fredo? Sorun ne, benden korkuyor musun? Hagen, hep korktum, dedi. Fredo sessiz ve neşesiz bir tarzla güldü. Elini avucu açık bir halde uzattı ve Hagen'ın yanağına okşamadan daha sert, fakat tokattan daha hafif bir kuvvetle vurdu. Fredo, bak Tommy, dedi. Bu o kadar da karmaşık değil. Ne karmaşık değildi? Hagen dudaklarını büzdü ve kafasını aşağı yukarı salladı. Değil, öyle değil mi? Değil. Fredo'nun nefesi soğan ve kırmızı şarap kokuyordu. Ensesindeki bir noktayı tıraş etmeyi unutmuştu. Görüyor musun? Tıpkı Johnny gibi kadın şeyi peşinde koşan bir tazı olduğunda, tüm arkadaşların da kadın şeyi peşinde koşan birer tazı haline alıyor. Bu kaçınılmaz bir şey, inan bana. Dünya üzerinde o kadar değişik kalitede kadın cinsel organı var ki, neticede varılan rakam inanılmaz boyutlara ulaşıyor, bilirsin işte. Hagen teoride, dedi, evet haklısın, biliyorum. Fredo geriye doğru bir adım attı ve tekrar gözlüklerini taktı. Mike ile bir dahaki görüşmende, dedi, ona şu fikrimle ilgili birkaç detayı daha gün yüzüne çıkarttığımı söyle, tamam mı? Haydi ama Fredo. Tıpkı söylediğim gibi ben bu işin... Sadece defolup git, lanet olsun. Fredo belli belirsiz bir tarzda okyanusu işaret etti. Gitmen lazım, haydi git. O gece Tom Hagen, Teresa'nın ailesinin Asbury Park'taki evlerine vardığında, oğulları küçük ön avluda kavga ediyor, yerlerde yuvarlanıyorlardı. Arabadan indi, görünüşe bakılırsa kavga sebebi bir kızdı. Andrew'in ilk başta hoşlandığı ama ardından Frank'in öptüğü bir kız. Hagen bir süre bekleyip olduğu yerden kavgayı izledi. Fakat Teresa'nın ön kapıyı açarak verandaya çıktığını görünce parmaklarını ağzına götürdü, bir ıslık çaldı, ardından kavganın tam ortasında belirdi ve çocukları ayırdı. Onları arabaya binmelerini emretti, ardından eve girip saatini aldı. Gianna büyük annesiyle ve büyük babasıyla birlikte televizyonda western seyrediyordu. Hagen onu da kaldırdı. Herkesi dondurma yemeğe götürmek için arabaya doldurdu. Teresa, annem ve babam evde dondurma bulunduruyor, dedi. Fakat Tom ona öyle bir bakış attı ki kadın onlara ayak uydurmak durumunda kaldı. Çevre yolundan Dairy Duchess'e ulaştıklarında dükkan kapanmıştı. Tom Hagen arka kapıya doğru dolaştı ve dükkan sahibine bir ellilik uzattı. Birkaç dakika içerisinde Hagen ailesi sarı bir ışığın altında yapışkan bir piknik masasına hep birlikte yerleşmişlerdi. Bir aile, Gianna, eğer babasının kızı olmasaydı hiçbir şeye benzemezdi. Kendi külahını tıpkı bir cazibe okulu müdiresinin yapabileceği tarzda, tek bir kırıntı dahi dökmeden olabildiğince hızlı bir şekilde bitirdi. Teresa'nın dondurması Andrew'in şişko suratını ıslak kağıt mendille silmeye çalışırken eridi. Andrew'in önünde içinde çikolatalı kek olan bir şey vardı. Frank kırmızı plastik bot şekilli kabın içerisine yerleştirilmiş muzlu dondurmasını mideye indirdi. Tom ise sadece kahve içti. Herkes önündekini bitirdiğinde Tom Hagen ayağa kalktı. Masanın başında dikilerek onlara yazın geri kalan bölümünü hep beraber bir aile olarak Washington'da geçireceklerini söyledi. Okul başlamadan önce hep birlikte yine tam bir aile olarak Nevada'ya geri döneceklerdi. İçten içe ölü adama karşı seçimleri kaybedeceğinden emin bir halde buna ileride göğüs germeleri gerekeceğini biliyordu. Ama nasıl? Cihan'ın ellerini çırptı. Bir aile olarak. Hagen kızının kızıl saçlarını tam tepeden öperek akıllı kız dedi. Bunun hiçbiriniz için kolay bir şey olmayacağını biliyorum. Gazetelerde bazı çılgınca şeylerin yazıldığının da farkındayım ve insanların sizin yüzünüze orada yazanlardan çok daha kötü şeyler söylediklerini de biliyorum. Ama bu işte hep beraberiz. Şimdilik ben bir Birleşik Devletler Meclis üyesiyim. Bu bir şeref, bir imtiyaz, bir mucize. Gerçekten de öyle. Bu hepinizin ömrünüz boyunca hatırlamanızı istediğim bir deneyim. Ömrünüz boyunca. Çocuklar dönüp Teresa'ya baktı. Kadın derin bir nefes aldı ve olumlu tarzda kafasını salladı. Haklısın dedi ve orada olmadığım için... Tom susmasını işaret ederek özüne gerek yok dedi. Tamamen anlıyorum. Teresa ve çocuklara Fredo'nun onları ne kadar çok sevdiğini söylemek için uygun bir an yakalayamamıştı. Bu onun bunu söylemeyi unuttuğu anlamına gelmezdi. Ertesi gün hep birlikte arabaya doluştular ve DC'ye doğru yol aldılar. Oraya vardıklarında Ralph Hagen'ın eşyalarını daha büyük bir daireye çoktan taşımış ve bir staj öğrencisini tur operatörü olarak işe almıştı. Etraftaki her anıtı gördüler. Anayasa Mahkemesi'yle Meclis Kütüphanesi turlarında her yeri incelediler. Tüm müzelere gittiler. Syracuse'dan sanat eğitimi almış olan Teresa yıllardır olmadığı kadar mutlu görünüyordu. Tom ve oğlanlar meclise ait spor salonunda basketbol oynadı ve meclis berberinde saçlarını kestirdiler. Ralph ailece başkanla tanışmaları için oval ofise bile bir ziyaret düzenlemişti. Her şeyden daha da iyisi başkanın Collie cins köpeği Prenses ile televizyonda Lassie'yi canlandıran köpeğin akrabası olan diğer bir Collie küçük birkaç yavruya can vermişlerdi ve Hagen'lar bu yavrulardan birisini alacaktı. Otellerinden hep birlikte çıkmışlardı. Yağmura şemsiyesiz yakalandılar. Beyaz Saray fotoğrafçısı tarafından çekilen fotoğrafta Hagen'lar tıpkı yağmurdan sırılsıklam olmuş bir kedi ailesinin zavallı görünümünde mide spazmı geçiriyor olmasına rağmen gülümsemeye çalışan bir adama benzeyen başkanın etrafında hücum etmişçesine dikiliyorlardı. Küçük Cihan'la en iyi, onu Elvis diye çağırmaya karar vermişlerdi, yüzünü ekşiterek tutuyordu. Gözlerini sanki başkanın kahve kupası için ayrılmış gibi yeşil renkteki fasulyeye benzer köpek kakasına dikmişti. Tom fotoğrafın olabilecek en büyük boyundan istedi. Tüm aile bunun müthiş bir şey olduğunu düşünüyordu. Las Vegas'a döndüklerinde Tom fotoğrafı Teresa'nın bir servet ödeyerek satın aldığı Picasso taş baskısı resmi indirerek şömine rafının üzerine astı. İndirdiği resim yemek odasında çok daha hoş duracaktı. Hagen'ın hezimete uğraması Nevada eyalet tarihindeki en farklı yenilgilerden biriydi. En azından oy sayısı bakımından ölünün hayatta olana karşı kazandığı o güne kadar şahit olunan en büyük zaferdi. Tekrar ve tekrar... Kivanis'te, Uluslararası Rotary'de, Birleşik Maden İşçilerinde, Öğretmenler Sendikası'nda ya da Nevada Sırtmaç Kuruluşu'nda yapılan toplantılarda Hagen'ın sert, espri anlayışı olmayan ve tutulmayan bir konuşmacı olduğu defalarca kanıtlanmıştı. O protestanlar ve agnostik kovboylar tarafından yöneltilen bir eyaletteki kanunlara uyan İrlandalı Katolik bir avukattı. Hagen'ın yaşayacağı yeni eyaletin çehresini gerçek anlamda gördüğü ilk an orada kampanya yürütmeye başladığı andı. Yetersiz kurtarma hizmeti veren geçici çalışanlar bile Tom Hagen'dan daha uzun süredir Nevada'daydılar. Onun kongre üyesinin şevki ve küçük dulla mücadelesi büyük bir hataydı. Fakat Hagen son bir çabayla o noktada dahi ona uzun vadede bir şey önermeyen bu ortamda büyük bir ümitsizlikle kıvranmaktaydı. Hagen televizyon kanallarından gelen yüzlerce reddedilemez teklifi aynı hiçbir şeyi belli etmeyen kumarbaz yüz ifadesiyle o kadar etkin kullanmıştı ki neredeyse sürüngenler kadar çok sayıda programa çıkmaya başlamıştı. Nevada'da Amerika'daki diğer herhangi bir eyaletten daha fazla kertenkele vardı. Burası sürüngenleri daha ilk görüşte tanıyan insanlarla dolu bir eyaletti. Seçimden günler önce Las Vegas gazetelerinden biri, meclis üyesi Hagen'ın sadece son derece iyi tanınan baba Vito Corleone'nin avukatı olmakla kalmayıp aynı zamanda onun gayri resmi vasisi olduğunu da yazmıştı. Söylenenlere bakılırsa Vito'nun hayatta olan çocukları bile Hagen'ı kardeşim diye isimlendiriyordu. Hagen bunlardan hiçbirini inkar etmedi. O kendisini Corleone ailesi üyelerinin yardımsever duygularla harcadıkları emeklere nail olan binlerce şanslı kişiden birisi olarak lanse ediyordu. Nevada'daki en büyük hastane kanadı ve kısa süre sonra Rockies'in batısında ve Kaliforniya'nın doğusundaki en büyük müze haline alacak sanat yapısı da bunlara dahildi. Hagen Vito Corleone Vakfı'nı 1950'lerin en hayırsever kuruluşlarından birisi olarak adlandıran Saturday Evening Post makale kopyasını ve Michael Corleone'nin 2. Dünya Savaşı süresince gösterdiği kahramanlıkları listeleyen Life dergisi yazısını muhabire gösterdi. Hagen muhabirin suçlu grubuna soktuğu her halinden belli olan Corleone'leri ima ederek aralarından hiçbirinin o güne kadar herhangi bir suçtan tutuklanmadıklarını, hatta kayıtlarda dikkatsiz ve tehlikeli bir şekilde karşıdan karşıya geçmek kadar basit bir suç işlediklerine dair tek bir kayıt bulunmadığını ifade etti. Muhabir ona özellikle son Santino Corleone olayında birkaç kez çeşitli suçlarla itham edildiklerini hatırlattı. Hagen kadına Amerikan anayasasını uzattı ve ona insanların suçu ispatlanmadığı sürece suçsuz olduklarından bahseden bölümü okumasını istedi. Muhabirin ya da yönetmeninin programa başlamadan önce Hagen'ın kökenine ilişkin herhangi bir araştırma yapıp yapmadıkları bile açık değildi. Eğer bunu yapmış olsalardı sonuçta birçok değişik insana ulaşabilirlerdi. Hagen'ın gelişme çağlarına şahit olan arkadaşları ve komşuları, hiçbir zaman Hagen'dan hoşlanmayan Fontaine, Hagen'a verilen yetkiler ve yaptığı görüşmelere oldukça sinirlenen Chicago grubu, hatta belki de son günlerde takındığı çılgın tavırlarına bakılırsa Fredo. Muhabirin tüm bunlardan elde edebileceği bilgi ve sonuçları hayal edebilmesi bile mümkün değildi. Ama ne Hagen ne de Michael böyle bir karmaşayla uğraşmak için vakit harcamayı denedi, en azından şimdilik. Peki sonuç neydi? O makale olmadan bile Hagen seçimi kaybederek kaderini çizdi, hem de çok kötü kaybetti. Kısa bir süre sonra Washington'da daha farklı küçük bir bulmaca çözüldü. Çok daha önemsiz bir haksızlık düzeltildi. Doğru insanların doğru soruları sorduğu birkaç haftanın arkasından New York plakalı kırmızı siyah renkli bir Cadillac, Anacostia Nehri yakınındaki ucuz bir apartmanın önünde durdu. Kar yağıyordu. Arabadan iki beyaz adam indi. Tekinin üzerinde ışıltılı bir elbise vardı ve boyu kısaydı. Öteki ise uzun ve gri paltoluydu. Giriş kapısına doğru ilerlediler. Paltolu adam uzun adımlarını hiçbir şekilde sınırlamadan iterek kapıyı açtı. Bir süre sonra bir silah sesi işitildi. Burası tıpkı Nevada'da kertenkele görmek ne kadar olağansa, silah sesinin duyulmasının o kadar normal olduğu bir muhitti. İlk olarak parlak elbiseli adam apartmandan çıktı. Koltuğunun altında tıpkı futbol topu taşır gibi büyük beyaz bir şapka taşıyordu. Arkasından bileğine Hagen'ın eski kol saatini takan paltolu adam çıktı. Yukarıda soyguncu saati o kadar sevmişti ki satmaya kıyamamıştı. Bilinçsiz bir halde yerde yatıyordu. Bu kişi adı Elwood Cusick olan ve evli sevgilisinin kürtaj işlemi operasyon bir New York hastanesinde steril ortamda yapılmıştı. Ace Geraci'ye sadık kalmak için birçok nedeni olan bir adam tarafından ayarlanan ağır siklet boksörü uzun boylu adam tarafından acımasızca hırpalanmıştı. Kısa boylu adam Cosimo, ana hamam böceği Barone, Salio Tessio'nun yeğeni, zencinin hırsızlığı yapan eline ders olsun diye bir 38'likle ateş etmişti. Bunun ardından hırsız bir daha kendisine gelememişti. Daha önce hiç böyle bir iş yapmamış olan Cusick, hırsızın sakatlanmamış elini kaldırmış ve nabzını kontrol etmişti. Normal görünüyordu, soluğu da düzgündü. Hırsızın yaraları daha önce hiç kimseyi soymamış birisinin kolayca tedavi edebileceği türden şeylerdi. Büyük olasılıkla adam kan kaybından ölmeden önce kendisine gelecekti. Ve eğer daktilo kullanmak ya da piyano çalmak gibi planları yoksa hiç sorunsuz hayatına devam edecekti. Cusick arabaya binince saati bileğinde denerken "Peki bu kol saati kimin?" diye sordu. Hamam böceği karşılık vermedi. Arabanın siperliğini indirdi ve aynada saçlarını düzeltti. Boksör henüz bir şey söylemeden şehir sınırlarından çıkmışlardı. "Şapka da saatin sahibine mi ait, yoksa başka birisinin mi?" "Böcek, istersen onu da dene. Neden olmasın?" dedi. Cusick omzunu silkti ve itaat etti. Şapka tam kafasına göreydi. "Ne düşünüyorsun?" diye sordu. Böcek kafasını salladı. "Sen söyle," dedi. "Bak Tex, bana bir iyilik yap. Bakalım içki içmede gösterdiğin başarıyı susmakta da gösterebilecek misin?" Cusick tekrar omzunu silkti ve itaat etti. Hırsız insanların polisi aramakta çok yavaş davrandığı ve polisin bundan daha da yavaş tepki verdiği dünyanın bir parçası olan ufak bir odanın zemininde yerde kıvrılmış bir şekilde gerçekten de kan kaybından öldü. Bunu ister iş olarak isimlendirin, isterseniz kader ya da planlanmamış sonuçlar kuralı. Hangisi olduğu önemli değil. Tom Hagen neden umursasındı ki? Bir adam bir şeyler yapar ve bu başka şeyleri harekete geçirir. Ölü bir adamın hiçbir şey ifade etmesine gerek yoktur. İçlerinden çok azı bir şeyler ifade eder. 34. Ayrımın sonu. Sayfa 305.